Ayrım 22. Thomas More ve Ütopyası. Karl Kautsky. Sayfa 243. 4. Fasıl. Ütopyalılarda aile. 1. Anlatılanlar. Ev idaresinin biçimi üretim tarzına, aile ve evlilik biçimleri ve kadının konumu ev idaresine bağımlıdır. Şimdi More'un ideal komünist toplumunda bu ilişkilere nasıl biçim verdiğine bakalım. Bu bağlamda en uygun şey Moore'un nüfus sorunu ile ilgili düşüncelerini de ele almak olacaktır. Ütopya'da şehir ailelerden meydana gelir. Çoğu ailelerde ise akrabalar bir araya toplanmıştır. Evlenme çağına gelen genç kızlar evlenip kocalarının evine giderler. Ama bütün erkek çocuklar kendi ailelerinde kalır ve bu ailenin en yaşlı erkeğinin sözünden çıkmazlar. Ailenin başı bunarsa yaş bakımından hemen sonra gelen onun yerini tutar. Köydekiler bir yana, her şehirde 6000 aile vardır. Gerekli yurttaş sayısı ne azalsın ne de aşırı şekilde artmasın diye. Bir ailede 13-14 yaşlarında çocukların hiçbir zaman ondan az ve 16'dan çok olmamasına dikkat edilir. 13-14 yaşından küçük çocuklar bu kuralın dışında kalırlar. Ama ötekilerin durumu kolayca düzenlenir. Çünkü 13-14 yaşında çocuğu fazla sayıda olan aileler, aynı yaşta çocukları daha az sayıda olan ailelere verirler bunları. Bir şehirde nüfus gerektiğinden çok artarsa, bu şehirde oturanların bazıları daha az nüfusu olan başka şehirlere aktarılır. Eğer bütün adada nüfus artarsa, o zaman her şehirden bir takım yurttaşlar seçilir, bunlar boş toprakları olan bir yerde Ütopya yasalarına uygun yeni bir şehir kurarlar. Orada oturan köy halkı canları isterse bu yeni şehri kuranlara katılır, onlarla beraber otururlar. Böyle birleşip beraber oturanlar aynı hayatı sürmeye kolayca alışırlar ve her iki tarafında yararını olurdu. Çünkü Ütopyalılar yasalarıyla bu işi öyle bir düzenlerler ki o zamana kadar şehirlerin de köylerin de işine yaramayan toprak şimdi her ikisi için de bereketli olur. Eğer yeni şehir kurmak üzere aldıkları topraklarda oturanlar Ütopyalılarla beraber oturmaya ve onların yasalarına uymaya razı olmazlarsa Ütopyalılar bu adamları yeni şehrin sınırları dışına atarlar. Baş kaldırır karşı koyarlarsa o zaman da Ütopyalılar onlarla savaşırlar. Çünkü toprağı boş tutmak, hiçbir şekilde bundan faydalanmamak, tabiat kurallarına göre o toprak sayesinde beslenmesi ve rahat etmesi gereken başka adamların da bu toprağı ele geçirip kullanmalarına engel olmak, Ütopyalılara göre savaş açmak için son derece haklı bir sebeptir. Eğer bir şehrin nüfusu çok azalırsa ve öteki şehirlerin nüfusunu azaltmadan bu şehri doldurmanın yolu yoksa, söylediklerine göre böyle bir durum bir veba salgını yüzünden yalnız iki kere olmuştur şimdiye kadar. O zaman Ütopyalılar kendilerine bağlı yabancı şehirlerden gereken sayıda adam getirerek orasını doldururlar. Çünkü kendi adalarında bulunan bir şehir yıkılıp yok olacağına yabancı şehirlerin bu hale düşmesini tercih ederler. Ama gelelim yine Ütopyalıların birlikte yaşamalarına. Anlattığım gibi aileyi en yaşlı adam yönetir. Karılar kocalarına, çocuklar ana babalarına, gençler yaşlılara hizmet ederler. Her şehir 4 eşit bölge ya da mahalleye bölünmüştür. Her mahallenin ortasında içinde her çeşit eşya bulunan bir pazar yeri vardır. Bütün ailelerin ürettiği mallar bu pazar yerine getirilip orada belirli evlerde, ambarlarda ve depolarda biriktirilir. Her ailenin büyüğü ya da evin başı para ödemeden karşılık olarak başka bir mal, rehin olarak bir eşya ya da bir senet vermeden kendisine ve birlikte oturanlara gereken malları bu pazar yerinden alıp götürür. Her şey bol olduğuna göre hiç kimsenin gereğinden fazlasını istemeyeceği de bilindiği için ne diye herhangi bir şey esirgensin aile başından. Bir şeyden yoksun kalmayacağına güveni olan da ne diye bunun gereğinden fazlasını istesin. Herkes bilir ki bütün canlı varlıklarda açgözlülüğün nedeni ya korku ya da yoksulluktur. İnsanda ise bazen yalnız kendini beğenmişlikten gelir açgözlülük. Çünkü faydasız ve boş şeyleri gösterişle ortaya serip, başkalarından üstün geçinmeyi şanlı bir iş sayar insanlar. Ütopyalılar arasında böyle kötü huyların yeri yoktur. Pazar yerlerinin yanı sıra Gıda maddeleri için pazarlar vardır. Önceden kesilen ve temizlenen hayvanlar buraya getirilir. Kesim işlemi, hastalıklara yol açan pislikler ve çürüme kokuları kente girmesin diye dışarıda, nehir kıyısında yapılır. Her sokakta eşit aralıklarla birbirinden ayrılan ve başka başka adlar taşıyan büyük halk evleri vardır. Sifograntlar burada otururlar. Bu evlerin çevresinde 15 aile bir yanda, 15 aile de öteki yanda olmak üzere 30 aile oturur. Her halk evinin sorumlusu belirli bir saatte çarşıya gidip bu 30 ailedeki insan sayısına göre yiyecek alır. Her şeyden önce hastanelerde yatan yurttaşların yiyecekleri düşünülür. Bu hastanelerde en usta hekimler yurttaşlara o kadar iyi bakarlar ki orada yatmak varken kendi evinde yatmak isteyen bir hasta bulunmaz bütün şehirde. Öğle ve akşam yemeklerini haber veren boru ötünce kendi evlerinde ya da hastanelerde yatanlar bir yana bütün aileler bu halk evlerinde toplanır. Buraya gereken yiyecek sağlandıktan sonra bir adamın çarşıdan yiyecek alıp kendi evine götürmesi yasak değildir. Ama hiçbir Ütopyalı da büyük bir sebep olmadan bu hakkını kullanmaz. Çünkü isteyen evinde yemekte serbest olduğu halde kimse bunu pek doğru bulmaz. Üstelik de hemen orada yakındaki halk evinde güzel ve lezzetli yemekler hazır dururken, evde uğraşa uğraşa kötü bir yemek pişirmek düpedüz saçma sayılır. Bu halk evlerinde bütün aşağılık, zahmetli ve ağır işleri köleler görürler. Ama yemekleri pişirip kotarmak ve her şeye çeki düzen vermek ödevi sırayla her ailenin kadınlarına düşer. Ütopyalılar yemeklerde sayılarına göre 3 ya da 3'ten fazla masa kullanırlar. Erkekler duvardan yana otururlar, kadınlar karşılarındadır. Birdenbire yemeği bırakmalarını gerektiren bir durum olursa kimseyi rahatsız etmeden kalkıp çocukların odasına gidebilirler. Süt ninelerle bebeklere özel bir oda verilir. Odada ocaklar, temiz su ve beşikler vardır. Gerektiği zaman bebekleri yatırırlar. Canları isteyince de onları ocak başında kucağa alırlar, oyunlarla oyalarlar. Ölüm ve hastalık bir yana, her ana kendi çocuğunu emzirir. Ananın ölümü ya da hastalığı halinde yöneticilerin eşleri hemen bir süt nine bulurlar bebeğe. Çok kolaydır bu. Çünkü şefkatin bu çeşidi Ütopya'da çok övüldüğü için süt ninelik yapabilecek bütün kadınlar bu işi seve seve üstlerine alırlar. Emzirdikleri çocuk da büyüyünce süt ninesini öz anası bilir. 5 yaşından küçük çocuklar süt ninelerinin yanında kalırlar hep. Evlenemeyecek kadar küçük olan bütün kız ve erkek çocuklar sofrada hizmet ederler. Eğer bunu yapamayacak yaşta iseler, uslu uslu sofranın çevresinde ayakta dururlar. Sofradan kendilerine verilenleri yerler. Bunun dışında ayrıca bir yemek saatleri yoktur onların. Bunu birlikte yenen yemeklerin ayrıntılı tasviri izliyor. Her ne kadar hoşa giden özellikler gösterse de bu bölümü atlamak zorundayız. Çünkü öze ilişkin ve önemli bir şey içermiyor. Ayrıca bizi konumuzdan da uzaklaştıracaktır. Tasvir şu şekilde bitiyor. Öğleden sonraları çalıştıkları için Ütopyalıların öğle yemekleri uzun sürmez. Ama akşam yemeklerinden sonra dinlendikleri ve uyudukları, böylece yediklerini daha iyi ve daha kolay sindirebildikleri için bu yemekler biraz daha uzun sürer. Her zaman müzik vardır akşam yemeklerinde. Çeşitli çerezler, meyveler, tatlılar da eksik değildir sofrada. Yemek odasına hoş kokular yayılsın diye çeşitli otlar, buhurlar yakılır. Dört bir yana güzel kokulu sular serpilir. Evet, sofradakilerin keyiflenmesi için ellerinden geleni yaparlar. Çünkü onlarca zararsız olan her zevk yerindedir. İşte Ütopyalılar böylece beraber yaşarlar şehirlerde. Ama köylerde komşularından uzak, yalnız oturanlar öğle ve akşam yemeklerini kendi evlerinde yerler. Yurttaşların bütün yiyecekleri oralardan geldiği için köyde oturan hiçbir aile herhangi bir yiyecekten yoksun kalmaz. Ütopyalıların ev idaresi konusu bu kadar. Şimdi ne gariptir ki kölelik bölümünde ele alınan evliliklerine geçiyoruz. Kadınlar 18 yaşından, erkekler 22 yaşından önce evlenemezler. Ütopya'da ancak ölüm son verir evliliğe. Ama karı koca birbirini aldatırsa ya da eşlerden biri dayanılmayacak kadar huysuzsa durum değişir. Böyle bir derde düşen evliler, yöneticiler kurulunun izniyle eski eşlerini bırakıp bir yenisini alabilirler. Ama suçlu olan eş hem ömrünün sonuna kadar rezil olur herkesin gözünde, hem de bir daha hiç evlenemez. Sırf vücudu sakatlandı ya da bir illete tutuldu diye bir adamın suçsuz karısını bırakmasına hiçbir zaman razı olmaz Ütopyalılar. Yardım görmeye, avutulmaya en çok muhtaç olduğu bir anda bir insanın kenara atılmasını, yaşlıların, yaşlılığın kendisi bir çeşit hastalık olduğuna göre kalpsizce hırpalanmasını çok kötü bir davranış sayarlar. Karı koca iyice anlaşamıyorlarsa, başka biriyle daha rahat, daha sevinçli yaşayacaklarını umuyorlarsa, o zaman her ikisinin isteği üzerine boşanıp başkalarıyla evlenebilirler. Ama yine yöneticiler kurulunun iznini almak şarttır. Yöneticiler ile onların eşleri durumu iyice tartışıp incelemedikçe hiç kimseye boşanma hakkı vermezler. Bu hak öyle kolay kolay da verilmez. Çünkü bilirler ki başka biriyle şıp diye evlenivermek umudu bir karı kocanın sevgisini çabucak bozabilir. Evlilik kurallarına bağlı kalmayanlar en ağır cezaya çarpılıp köle olurlar. Eğer bu suçu işleyenlerin her ikisi de evliyse, o zaman aldatılan koca ile aldatılan kadın canlarının istediği gibi ya birbirleriyle ya da başkalarıyla evlenebilirler. Ama aldatılan koca ya da aldatılan kadın kendilerine karşı bu kadar kötü davrananları hala seviyorlarsa, köleliğe mahkum olan suçlu eşlerinin bahtlarını paylaşmak şartıyla evli kalabilirler. Bazen de suçlu eşin pişmanlığı, suçsuz eşin de candan sevgisi başkanı o kadar duygulandırır ki merhamete gelip köleye yeniden özgürlüğünü bağışlar. Ama suçlu eş bir süre sonra aynı suçu yeniden işlerse onu ölüm cezasına çarptırmaktan başka çare kalmaz o zaman. Bu anlatılanlara Ütopya'da kadınların konumu için tipik olan birkaç cümle eklemek gerekiyor. Kocalar karılarını, ana babalar da çocuklarını yola getirmek için gerekeni yaparlar. Ama bunlardan biri çok korkunç bir suç işlediyse ve açıkça cezalandırılması toplumun yararına ise durum değişir. Yasa kimseyi zorla savaşa sürüklememekle beraber isteyen kadınlara kocalarıyla birlikte orduya katılmalarına izin verir. Hatta bunu teşvik eder, şeref sayar. Savaşta her kadın kocasının yanı başındadır. Herkesin çevresinde çocukları, yakınları vardır. Aralarındaki bağlar onları ister istemez birbirine yardım etmeye zorlar. Bir kocanın karısız, bir kadının kocasız, bir oğlun babasız savaştan dönmesi büyük bir ayıp sayılır. Rahipler karılarını memleketin en ileri gelenleri arasından seçerler. Kadınlar da dul ya da yaşlı olmak şartıyla rahiplik mesleğine girebilirler. Bu alıntılar Ütopyalıların aile, evlilik vesaire biçimlerini anlayabilmek için yeterli olacaktır. Bu konuda anlatılanlar çok geniş olduğu için tamamını buraya almak bizi amacımızın dışına çıkaracaktır. 2. Eleştirisi. Ütopya'da birlikte yenen yemeklerin nasıl en ince ayrıntılarına kadar betimlendiğine daha önce dikkati çekmiştik. Bu bir rastlantı, Moore'un kişisel hevesi değildir. Komünizminin niteliğinden kaynaklanmaktadır. Modern sosyalizmi meydana getiren büyük sanayi toplumsal bir çalışma sistemidir. Büyük sanayi işletmesi yüzlerce, hatta binlerce erkeğin, kadının ve çocuğun ortaklaşa, plana uygun şekilde birlikte çalışmasını gerektirir. Modern sosyalizmin ulaşmaya çalıştığı şey, çalışmanın bu toplumsal karakterinin toplumdaki tüm üretim alanlarına yayılması ve ürüne el koyma tarzının üretim tarzıyla uyum sağlamasıdır. Genel toplumsal sistemin modern sosyalizmin ulaşmaya çalıştığı komünist ya da başka deyişle sosyalist karakteri, çalışmanın bugün belirli bir dereceye kadar mevcut olan toplumsal karakterinden doğar. Moore'un hareket noktasını oluşturan zanaat ve tarım ise belirli, çok yüksek bir dereceye kadar küçük işletmelerin birbirinden yalıtlanmasını koşullar. Bu yüzden o yemeklerin ve eğlencelerin toplumsal karakterini iyice vurgulamak zorundaydı. Modern sosyalizm için bu alandaki birliktelik ikincil öneme sahip bir konudur. Moore'un sosyalizmi içinse bir yaşam koşuludur. Moore bu noktada bugünkü sosyalizmden çok antik çağın sosyalist denilen fenomenlerine, özellikle Platon'un komünizmine yaklaşır. Moore'a göre birlikte yenen yemekler sadece toplumsal dayanışmayı pekiştirmeye yarayan bir araç değil, üstelik kadının ev işlerinden hiç olmazsa kısmen kurtulmasını sağlayan bir araçtı. Böylece sosyalist bir sistemin karakteri için genellikle iyi bir denek taşı oluşturan bir alana geldik. Bir sosyalistin kadına karşı takındığı tavırdan kendisi hakkında bir şey bilinmese dahi onun hangi yönü seçtiği genel olarak anlaşılır. Küçük burjuva sosyalisti ya da hatta gerici sosyalist diye tanımlanabilen kişiler kadını ev işleri alanına sürer. Böylece onu kamu yaşamından dışlar. Modern proletarya sosyalizminde durum farklıdır. Bu sosyalizm büyük sanayiyi ve ev idaresi işlerinin değişik kollarını profesyonelce işletilen kamu sanayilerine dönüştüren, işçilerin hala mevcutsa bireysel ev idarelerini gidererek daha çok emek ve malzeme israfı sayan, ev kadının sadece iş gücünü sınırsızca harcamasıyla ve yaşamdan beklediklerini en aza indirmesiyle evin reisi için katlanılır hale gelen bir israf sayan bir üretim tarzını çıkış noktası alır. İşçinin evinde kadının işi böylece giderek sırf gereksiz hale değil, üstelik önce kadın için, sonra da kocası için katlanılmaz bir yük durumuna da gelir. Ama aynı zamanda büyük sanayi de gitgide artan bir oranda kadınlardan sanayide yararlanma olanaklarını ve avantajlarını meydana çıkarır. Kadın böylelikle ev işlerinin sınırlılığından ve yalıtlanmışlığından kamu yaşamına çekilir. Sınıf mücadelesiyle karşılaşır. Politik gelişmeye ilgi duyması için zorlanır ve sonuçta içinde politik faaliyet isteği uyanır. Kadının ev işlerinden kurtuluşu mutlaka politik emansipasyonuna yol açar. Kamu yaşamında cinsiyetlerin hukuksal eşitliği bu durumda her modern proleter sosyalistin ve küçük burjuva değil kapitalist bir temelden hareket eden her büyük ütopyacının da talebidir. Başka konularda gözlemlediğimiz gibi Moore bu konuda da benzer şekilde davranmıştır. Modern sosyalizmin dayandığı maddi koşullar henüz mevcut değilken bir ilkesini öncelemiştir. O bu ilkeye karşılaştığı kapitalist nüvelerden hareket ederek bir mantık yürütme sonucunda ulaşmıştır. Burjuva kadınının önce büyük tüccarın karısının ev işlerinden nasıl kurtulduğunu, böylece zihinsel ve kamusal faaliyetlere ehil hale geldiğini birinci bölümde gördük. Ayrıca kapitalist tüccarların temsilcisi ve hümanist Moore'un teorik ve pratik olarak ileri boyutlarda kadının emansipasyonu düşüncesini nasıl savunduğunu da gördük. Ancak o kadının emansipasyonu düşüncesine komünizme özgü herkes için aynı çalışma yükümlülüğü ilkesini katınca bu düşünce hümanist emansipasyoncularınkinden farklı bir görünüş kazandı. Burjuva kadınının sömürüyü temel alan emansipasyonu toplumdaki her kadının mesleki çalışma temeli üzerindeki emansipasyonu haline geldi. Böylece Moore, dahi bir araştırmacının gözlerinin önünde cereyan eden gerçek gelişmeyi kavradığı zaman toplumsal gelişme hedeflerini nereye kadar önceleyebileceğine dair parlak bir kanıt oluşturur. Ama Moore aynı zamanda böyle bir sezginin her zaman yetersiz olacağını da kanıtlamıştır. Çünkü düşünce uyarımlarını aldığı aynı koşullar içinde kendi engelleriyle de karşılaşır. Moore birlikte yenen yemekleri düzenleyerek kadının ev işlerinden kurtulmasını kısmen sağlamıştır. Çünkü bu ev idaresinin güçlü temelini yani çiftçiliğe ve zanaata dayanan üretim tarzını olduğu gibi bırakmak zorunda kalmıştır. Aynı üretim tarzı her ayrı işletme için ayrı bir ev idaresine tekabül eden, tipik olarak Roma ailesinde gelişmiş olan bir aileyi gerektirir. Bakınız Engels, Ailenin Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, Stuttgart, 1886, sayfa 33. Latince familia sözcüğü gerçekten de kan bağı ile birbirine bağlı olanların bütününü değil, belirli bir işletmeye bağlı olanların bütününü tanımlar. Özellikle çiftçinin karısı ile çocuklarının tarlayı sürerken, hayvanları otlatırken çiftçiyle birlikte olması doğaldı. Daha sonra işletmenin genişlemesi icap edince onlara torunlar vesaire de katılıyordu. Ancak bu aile üyeleri dışında işletmede de çalışan köleler Roma'da aileden sayılıyordu. Buna karşılık işletmeden ayrılan, örneğin evlenen kız çocukları artık aile üyesi sayılmıyordu. Aile reisi işletmenin yöneticisiydi. Aile üyeleri ona yönetici olarak itaat etmek zorundaydı. Roma ailesinde çocuklar aile reisinin karşısında köleler gibi aynı konumdaydı. Çocuk babanın hükümranlığından, patria potestas, sadece babasının onu en azından görünüşte bir köle gibi hem de 3 kez olmak üzere satması sonucunda kurtuluyordu. Anne de aile reisine boyun eğiyordu. Orta çağda ataerkil köylü ailesi ve ev idaresi bu kadar göze çarpan bir şekilde olmasa da buna benzer bir durumdaydı. Bu ailede belirli, yalıtlanmış bir işletmenin yönetimine bağlı olanların bütünüydü. Ekonomik bir birimdi. Orta çağ zanaatçılarında da her işletme kendine bir ev idaresi, bir aile oluşturuyordu. Ustanın başka işletmelerde çalışan çocukları aileye ait değildi. Buna karşılık çıraklar ve kalfalar ustayla akraba olmasalar bile, ki genellikle akrabaydılar, aile üyesiydiler. Zanaatın kimi incelikleri aile sırrıydı. Oğul bu sırrı küçük yaştan beri izlediği babasından kolayca öğreniyordu. Kimi zaman bir işletme sadece tek bir aileyle, kan akrabalığı anlamında sınırlıydı ve bu aile içinde miras olarak kalıyordu. Orta çağda köylülerde olduğu gibi zanaatçılarda da işletme ile ev idaresi birbirine sıkı sıkıya bağlıydı. Birlikte üretenler yine birlikte tüketiyordu. Aile reisi üretimi yönetiyordu ama ailece çalışarak elde edilen ürüne tek başına el koymuyordu. Kapitalist işletmede durum farklıdır. Meydana çıktığı her yerde bu işletme daha baştan işletme sahibinin ve işletme yöneticisinin ev idaresine ayırmıştır. Böylece bir yandan ücretli işçilere lonca kalfasından yoksun kendi ev idaresini kurma olanağını tanır. Öte yandan işletme sahibi lüks içinde yüzerken işçinin açlıktan ölme olasılığı da ortaya çıkar. Oysa lonca zanaatında her ikisi de yemeğini aynı masada yiyordu. Kapitalizmin zanaat üzerindeki ters etkisiyle zanaatta da işletme ile ev idaresinin birliği gitgide gevşemiş ve sonuçta tamamen ortadan kalkmıştır. Köylülerde ise bu birlik genel olarak hala sürmektedir. Muğur'un döneminde tarımda ve sanayide ev idaresi hala sıkı sıkıya işletmeye bağlıydı. Muğur bu bağı da köylüler için değilse bile en azından kentteki zanaatçılar için birlikte yenen yemeklerle gevşetiyordu. Ama onu yine de tamamen çözemiyordu. Bu yüzden Muğur'da karşımıza klasik biçimiyle denilecek kadar ataerkil aile çıkar. Çünkü sırf bir düşünce ürünü olarak reel nesnelerin özünü örten ve genellikle zor idrak edilmesine neden olan her çeşit rahatsız edici teferruattan arınmıştır. Ütopya'da aileler orta çağdaki zanaatçı aileleri gibi üretim ortaklıklarıdır. Büyük bölümü kan bağıyla birbirine bağlıdır ama bu zorunlu değildir. Ailenin büyüklüğü tekniğin göz önüne alınmasıyla belirlenir. Çiftçi aileleri zanaatçı ailelerinden büyüktür. Birinde en az 40, ötekinde 10-16 yetişkin üye vardır. Bir ailenin fazlalık üyeleri başka bir ailedeki boşluğu doldurur. En yaşlı üye işletmenin yöneticisi, aile üyelerinin efendisidir. Muğur bireysel ev idaresini ataerkil aileyi kendi ütopik toplumuna aktardığı zaman elbette bunun sonuçlarını kadınlar için elverişsiz olduğu sürece mümkün olduğu kadarıyla hafifletmeye çalışarak kabulleniyordu. Muğur sadece kadının bir dereceye kadar erkeğe olan bağımlılığını değil, üstelik ataerkil aileye özgü cinsiyetler arası ilişki biçimlerini de olduğu gibi bırakıyor ve genç kızların evlilikten önce iffetlerini korumasını, evliliğin kadın tarafından bozulmasının ya da zinanın vesaire kesin kez yasaklanmasını talep ediyordu. Bu mevzuat o kadar derine kök salmıştır ki maddi temellerinden bazıları çoktan değiştiği halde bugün bile çoğu kez olduğu gibi geçerlidir. Neredeyse 400 yıl önce Muğur bundan daha fazlasını yapamazdı. Yapabildiği tek şey evlilik ilişkilerindeki katılığı yumuşatmaktı. Ne var ki cinsiyetlerin eşitliğini sağlamak için giriştiği çabalarda kadınlara da erkeklerin özgürlüğünü vermek yerine kadınlar için geçerli kısıtlamalara erkekleri dahil ederek ilişkilerin katılığını daha da arttırmıştır. Böylece evlilikten önce her iki cinsin iffetlerini korumasını talep etmiş, her ikisine de zinayı yasaklamıştır. Boşanma nedenlerini ise çok az da olsa hafifletmiştir. Ayrıca o evliliklerin karşılıklı sevgiye dayanmasını istiyordu. Bu istek, kadın şayet erkeğin kölesi olmayacaksa ve her evlilik dışı ilişki erkeğe yasak olacaksa yerinde bir talepti. Sonradan pişman olmayı ve boşanma arzusunu engellemek için Muğur'un aklına garip bir fikir gelmiştir. Gelinle damadın evlilikten önce birbirini çıplak görmesi için olanak sağlar. Bu buluşuyla Thomas'ımız bize hangi konuda hafifçe iç geçirdiğini duyurmak ister gibidir. Yani Alice'nin güzelliğini düğünden önce kendisine göstermemeleri konusunda, öyle olsaydı belki bu güzelliği kanıksayacaktı. Bu tür kılı kırk yarmalar, bir düşünceyi gerçekleştirmek için olanaklar icat etme çabalarının zorunlu sonuçlarıdır. Ancak gerçek durum ve koşullar bu düşünceyi gerçekleşmesi için gerekli koşulları sunmadan sadece harekete geçirecek kadar gelişmiş olmalıdır. Aile ve evliliğe ilişkin açıklamalarında Moore'un dehası kendisini kısıtlayan gerçek durum ve koşullara karşı üretim tarzı ile ilgili açıklamalarına oranla çok daha zor bir mücadele yürütmüştür. Bu yüzden sözü geçen açıklamalardakinden çok daha fazla şekilde modern sosyalizme özgü ilkelerin yanı sıra geride kalmış bir üretim tarzına, geçmişteki bir aile biçimine uyan ilkeler de karşımıza çıkar. Moore'un ilkelerinden modern olanları birlikte yenen yemeklerdir. Kadının kamu yaşamına elbette o günkü biçimde katılmasıdır. Savaşta, dinsel görevlerde ve de ileride göreceğimiz gibi memurların seçiminde, eğitimde yer almasıdır. Kadının erkeğe bağımlılığının ve ataerkil bireysel ev idaresinin devam etmesi modern sosyalizmin eğilimleriyle Moore'un kendi sosyalizminin eğilimleriyle çelişir. Burada ele alınan alanda da Moore'un Platon'la ortak bir yanı yok denilecek kadar azdır. Moore'un kadınlar toplumuna gerçekten hayranlık duyup duymadığına karar vermek zordur. Bunu bize anlatan Erasmus, Moore'un sosyalizmini bu konuda tamamen güvenilir bir kaynak saymamızı gerektirecek kadar anlayışla karşılamıyordu. Kesin olan Moore'un Ütopya'da katı kurallara sahip bir evliliği ve özgürce eş seçimini talep etmesidir. Bu şekilde Platon'la doğrudan doğruya bir çelişki içindedir. Platon ise veciz bir pişkinlikle ve Attikalılara özgü bir horgörüyle kadınlar toplumunu ve bunun yanı sıra devletin talimatına göre cinsel seleksiyonu över. Bu her iki düzenleme de günümüzün duygularına tamamen ters düşer. Moore bu konuda Platon'a bizden daha uzak dururken nüfus sorununa karşı tutumlarında ikisi birbirine çok daha yakındır ve modern sosyalizmden farklıdır. Her ikisi de ideal toplumlarında nüfusun sabit kalmasını zorunlu sayar. Nüfusun sabit kalmasını sağlayacak çareler elbette her ikisinde de çok farklıdır. Moore, Platon'un en akla yakın şey diye önerdiği çocukları terk etmeyi ve çocuk düşürmeyi hiç düşünmez. Döneminin gerçek politikasıyla belirgin şekilde çelişen sosyalist bir koloni ve göç politikası önerir. Kolonideki yerli halkın boyunduruk altına alınmasını ve sömürülmesini değil, eşit haklara sahip yurttaşlar olarak topluma dahil edilmesini ve kolonidekilerce sağlanan daha yüksek bir üretim tarzının avantajlarından yararlanmasını ister. Ancak o da Platon gibi nüfusun belirli bir düzeyde kalmasını koşul olarak öne sürüyordu. Çünkü her ikisi de toplumlarını tarım ve zanaat temeli üzerinde kuruyordu. Bu üretim biçimleri tutucudur. Emeğin üretici gücünü çok yavaş ve fark edilmeyecek derecede geliştirir, belli bir düzeye ulaştıkları zaman genellikle yerinde sayarlar. Bir ülkenin tüm verimli toprakları bir defa işgal edilirse, tarımı temel alarak nüfusun zarar görmeden hissedilir derecede artması artık mümkün değildir. Sanayide ve tarımda büyük işletmeler meydana çıkar çıkmaz nüfus sorunu farklı biçimlenir. Bu üretim biçimi bilimi hizmetine alır ve onun yorulmadan yaptığı araştırmalarla, keşiflerle durmadan yenilenir. Emeğin üretkenliğini sürekli yükseltir, böylece nüfusta belirli, düzenli bir artışı mümkün kılar. Böyle bir nüfus artışı zaman zaman bu üretim tarzının da daha da gelişmesine bir ön koşul yerine geçer. Emeğin üretkenliği, toplumda iş bölümü geliştikçe her fabrikada kendisini sadece belirli bir metanın üretimiyle sınırladıkça daha çok artabilir. Seri üretimin ve seri satışın durmadan artması, üretim tarzının bugünkü teknik koşullarda gelişmesi için bir ön koşuldur. Böyle bir artış, yaşam standardının yükselmesiyle, yani bireysel tüketimin ve de tüketici sayısının artmasıyla mümkündür. Ya sürüm alanlarının mekansal anlamda genişlemesi ya da nüfusun çoğalması gerekir. Bu nüfus artışını düzenlemek belirli durumlarda uygun görülebilir. Nüfusun Moore'un talep ettiği ve etmek zorunda olduğu gibi aşılmasına izin verilmeyen bir sayıyla tahdit edilmesi modern sosyalizminki gibi modern bir üretim tarzının özüne aykırıdır. 22. ayrımın sonu, sayfa 255.